Ayrım 8. Türkleri Anlama Kılavuzu. Zeki Kayahan Coşkun. Sayfa 129. Sağlık ve Türkler. Her şeyin başı sağlık fikri yaygın olmasına rağmen coğrafyamızda bütçe planlamaları incelendiğinde sağlığa ayrılan payın %1 ila 3 arasında değiştiği görülür. Hastanelere sağlık beklentisiyle koşan ülke halkının umutları drama dönüşür bu çelişkiden mütevellit. Doktor sayısı yetersizdir. Teçhizatlar eksiktir. İlaç yoktur. Boş yatak kalmamıştır. Saatlerce muayene sırası beklenir ve uzayıp giden bir tükeniş listesi. Maaşından her ay sonunda sigorta bahanesiyle sektirilmeden kesinti yapıldığı halde fıtık ameliyatı olması gereken hastaya en iyi ihtimalle 6 ay sonrasına randevu verilmesi her şeyin başının sağlık olmadığının yalın bir kanıtıdır. Hastanede tedavi olmak zulme dönüştüğünden bireyin başının çaresine bakması daha huzur verici olacaktır. Ağrıyan yere soba veya herhangi bir enerji kaynağı üzerinde sıcaktan bunaltılmış tuğla koymak, çay bardağını ısıtıp sırt bölgesinin etlerini ısıtılmış çay bardağının içine sıkıştırarak acıyı, sızıyı haklamak, paslı çivi batan yeri sopa ya da sopa misyonu yüklenmiş sert bir gereçle dövüp kanı akıtarak tetanos illetinden kurtulacağını düşünmek. Baş ağrısını geçirmek için yuvarlak şeklinde doğranmış patatesi yan yana başörtüsüne dizip başa bağlamak, yanan yere diş macunu, salça sürmek, kafa bir yere çarpıldığında şişmesin diye ekmek içine ağızla ıslatıp lokal olarak kafayı ovalamak, ayak burkulmalarında anti-enflamatuvar etki göstermesi beklenen biftekle burkulan bölgeyi sarmak. Kendi kendinin doktoru olmak önemli bir övünç meselesidir ve yukarıdaki tedavi yöntemlerinden çok daha fazlası mevcuttur. Fakat kendi kendinin doktoru olmak abartılmamalıdır. Had, hudut bilinmelidir. Nefis bir kişinin çıkıp da ben kendi kendimin bevliye uzmanıyım diyerek varikosel ameliyatını kendisinin yapmasına izin verilmemeli. Gerekirse zor kullanılmalıdır. Tıbbı küçümseyen bu anlayış sahiplerinin bir kısmı ilaç almamayı da marifet sayarlar. Ben ilaç sevmem, ilaç kullanmam. Bilmişliği diğer bir ön sebebidir bunlar için. Bir kısmı ise farmakolojik bilgi birikimlerini etrafındakilerle paylaşıp sigara kağıdı, kartvizit, kibrit kutusu gibi yazım alanı barındıran nesneler üzerine ilaç isimlerini yazarak tavsiyelerde bulunurlar. Kullandığı X ilacı kendisine iyi geldiyse benzeri rahatsızlığa sahip kişiye aynı ilacı önerirler. İlaç önerilen kişi de gider yazılı ilacı alır. Eğer şifa bulursa o da bir başkasına önerir. Müteselsil bir tedavi şekli alır başını gider böylece. Madde 64. Ağrıyan yere sıcak tuğla koyulması, ısıtılmış çay bardaklarıyla sırtın çekilmesi, paslı çivi batan yerin sopayla dövülmesi, dinmeyen baş ağrısı için patates kesilip alına başörtüsüyle sarılması, yanık için diş macunu, salça kullanılması, kafa bir yere çarptığında çiğnenmiş ekmek içiyle şişmesin diye kafanın ovalanması, ayak burkulmalarında sızıyı alsın diye biftek kullanılması, kendi kendinin doktoru olmanın en bilindik yöntemleridir. Yaşanılan rahatsızlığı doktora anlatabilmek, teşhis konulmasını kolaylaştırır. Hasta derdini anlatabilmek için olmadık benzetmeler kullanır. Geçmiş olsun, neyiniz var? Sırtım ağrıyor. Nasıl bir ağrı? Ayağa kalktığımda aşağı doğru bir yük biniyor, taş koymuşlar da kalkamıyorum gibi. Taş, tam doğrulacakken kızgın demirler sokuyorlar sanki böğrüme. Demir, tam oturayım diyorum, kancayla yukarıya asılmışçasına kilitlenip kalıyorum. Kanca, yana yatıyorum diyorum böyle. Doktorlara çok sık iletilen bir şikayette şuramı böyle yapamıyorumdur. Kolumu böyle kaldıramıyorum, ayağımı şuraya değdiremiyorum şeklinde olan bu rahatsızlık, o zaman sen de öyle yapma denilerek tedavi edilmeye çalışılır. Şurasını böyle yapamayan bu hastalar kendilerini dinleyerek hastalığının ne olduğunu tomografiye, tahlile, filme gerek kalmadan anlarlar. ve etrafındakilerin duyacağı biçimde kanser, verem gibi ürkütücü hastalığa yakalandıklarını sızlana sızlana söylerler. Bu hasta grubu için hiçbir şeyiniz yok, tamamen psikolojik diyen doktorun kıymeti olmaz. Bilakis doktor reçeteye ne kadar çok ilaç yazarsa o kadar değeri artar. Öylesine hastayım ki bilemezsinizle ilgili toplamaya çalışan mevzu bahis bireyler ilaçlarını herkesin göreceği yerlere koyup yine herkesin göreceği şekilde içerler. İlgi toplayamayacaklarına dair şüpheye düşerlerse mutfaktan ölmüşlerin hayrı için bir bardak su getirilmesini isteyebilirler. Madde 65. Doktor reçeteye ne kadar çok ilaç yazarsa hasta için o kadar değerli olur. Eczanedeki ilaçların %1'i fitil, aşı, buzdolabında yer alırken bütün ilaçları buzdolabına koyup muhafaza etmenin doğru olacağı düşüncesi minik bir hatadır. Buzdolabının kola, su, gazoz yerleştirilmesi için tasarlanmış bölümüne şurupları, hapları dolduranlar yer kalmadığında yumurta koyulan alanı da değerlendirirler ve yumurtaların ilaçların yanında yarım kurumuş kuruyacak limonlarda barınmaktadır. Herkes bilir, eczacı raftan çıkarıp vermektedir ilacı. Eczacıdan çok eczacı olmanın anlamı yoktur ki. Madde 66. Bütün ilaçlar buzdolabında saklanır. Buzdolabının kola, su, gazoz koyulan bölgesi ilaçlara yetmeyince ilaçlar yumurtaların bulunduğu çukurlarla dolu alanda kurumuş yarım limonlarla da komşuluk yapar. Eczaneden her ihtiyaç duyulanı almak kolay değildir. Bit ilacı mesela. Hep komşunun kızı veya oğluna alınır. Bit ilacı alacaktım da komşunun oğluna. Bit ilacının kime alınacağı söylenmese de eczacı sorun çıkarmaz verir. Kaldı ki 8 yaşından 16 yaşına kadar eczanede çalışmış biri olarak hiçbir müşterinin arkasından bitlenmiş pasaklı tipinden belli zaten alaycılığıyla konuşulmadığını garanti ederim. Prezervatif almak da utandırır genelde. Eczanedeki tüm müşterilerin çıkmasını bekler bazen prezervatif almak isteyenler. Önce birkaç basit ağrı kesici alıp sonrasında prezervatif alanlar vardır ki prezervatif için gelmedim, başım da ağrıyor hem demeyi isterler aslında. Prezervatifi bit ilacında olduğu gibi komşusuna aldığını öne sürerek isteyenler de çıkar. Bu mümtaz şahısların komşularının cinsel hayatıyla yakından ilgilenmeleri, duyarlı davranmaları mutluluk vericidir. Eczanede çalıştığım dönemde sıkça denk geldiğim utangaç müşteri profilidir. Buyurun, hoş geldiniz. Tavana bakar, diş fırçalarını karıştırır. Buyurun beyefendi. Prezervatif alacağını anlamadım sanki. Yaklaşıyor bana doğru. Buyurun. Preserv var mı? Kulağıma fısıldayarak. Preserv nedir beyefendi? Anlayamadım. Ben de sana tam olarak söyletmezsem. Preserv işte. Kimin için? İlaç zannediyormuşum gibi yapıp P ile başlayan bir ilaca doğru uzanarak. Benim için. Yok, ondan değil. Hangisinden? Şundan. Prezervatifi gözüyle işaret ediyor. Ha, prezervatif diyorsunuz siz. Aman sırrımızı kimse duymasın bakışı. Buyurun, geçmiş olsun. Aramızda kalacak söz. Kimileri de gurur meselesi yapıp çocuğu gönderir eczaneye. Ve çocuğun elindeki kağıtta prezervatif, prezantif, prestif, pirsnakif, presanaif yazmaktadır en bozuk haliyle. Prezervatif ya da diğer bilinen adıyla kondom önemli bir sağlık gereciyken tüketimi ülke genelinde düşük olduğundan Sağlık Bakanlığı 2001 yılında harekete geçmişti. Sağlık Bakanlığı kondom kullanımını artırmak için broşür basıp dağıttı. Dağıtılan eğlenceli broşürde kondomdan nefret edilmesini sağlayan şu sloganlar yer alıyordu. Tak kondomun hasını, çekme AIDS yasını. Atem tutan men seni, kondoma saran men seni. AIDS'in zulmü varsa, sevenin kondomu var. Kasksız girme inşaata canın yanar, kondomsuz girme ilişkiye hayatın kayar. Takmak ya da takmamak, işte bütün mesele bu. Tak tak tak beni doğru tak. İlk önce son kullanma tarihime bak. Tarihim geçmişse çöpe at. Elin adamı gidiyor fezaya. Biz kondomu taktıramadık rızaya. Fidayda da Ankaralım fidayda. Kondomunu taktın bir anda. Bu sloganların kondom kullanımını değil arttırmak baltalayacağı ancak 2 yıl sonra anlaşıldı ve 2003 yılında toplatıldı. Madde 67. Eczaneden prezervatif temin etmek gurur meselesi haline getirilir. Sadece prezervatif alsam ayıp olur düşüncesiyle birkaç basit ağrı kesici istendikten sonra kısık sesle duyurulur prezervatif talebi. Utancına yenik düşüp çocuğunu eczaneye göndererek prezervatif edinmek isteyenler ise kağıda en bozuk haliyle prezervatif, prezantif, prestif, pirsnakif, presanayif yazarlar. Doğru yazdıklarına rastlanmamıştır. Sağlıksız olduğunu kanıtlamanın, okulu işe asmanın en kestirme yoludur rapor almak. Her şeyin başı sağlık. Özel hastanelerde her şeyin başı banknot olarak değişip işin içine para girdiğinden özel hastanelerden alınan raporlar kabul edilmemektedir. Muhakkak ki devlet hastanesi ibaresi olmalıdır raporda. Bir yolu bulunur. Tanıdıklar devreye sokulur. Rapor alınır çok istenirse. Neticede biraz zaman kaybedilecektir. Ama tanıdıklar devreye sokulur. Olmadı bir yolu bulunur ve resmi rapor alınır. Madde 68. Faaliyet göstermelerine Sağlık Bakanlığı izin verdiği halde özel hastanelerden alınan raporlar okul, iş yeri gibi kurumlarca kabul edilmemekte. Bu işin içinde bir iş var düşüncesiyle özel hastane raporları ciddiye alınmamaktadır. Doktorlar ve eczacılar arasında iletişim olması zaruridir. Aralarındaki en önemli iletişim kaynağı ise reçetedir. Reçeteleri de eczacı dışında bir başkasının okuyabilmesi imkansızdır. O kadar yıllarımı verdim anasını satayım. Neden okunaklı yazayım ki? Biraz da siz zorlanın. Hırsı reçete okunurluğu zorlaştıkça daha da belirginleşir. Bu iki mesleği icra edenlerden bazıları yaptıkları işin altını çizmek gibi bir takıntıya sahiptirler. Ünvanları ıska geçilirse eksik hissederler kendilerini. Doktor Faruk, eczacı Faruk olarak bilinmek istemeleri doğaldır. Araçlarında bile ön camın üst köşesinde mesleki amblemlerini yapıştırarak bu durumu deklare ederler. Doktor arabası, eczacı arabası olduğu anlaşılır böylece. Ve bu arabalar ben doktorum, eczacıyım ne de olsa özgüveniyle çok kötü kullanılıp harap edilse de kolayca satılırlar. Bu içten yapışan amblemleri sağdan soldan bularak aracına yapıştırıp Hipokrat yemini etmeden, yıllarca okumadan bir anda doktor olan bu fırsatçılar trafikte dolaşmaktadır. Madde 69. Doktorların ve eczacıların bir bölümü yaptıkları işi her fırsatta dile getirmekten keyif alırlar. Bu kişilerin arabalarında bile doktor, eczacı oldukları ön camın üst köşesine yapıştırılmış amblemle herkese gösterilmektedir. Ki toplum genelinde kim doktor, kim eczacı acaba endişesi yoktur. 8. ayrımın sonu. Sayfa 140.